Bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde Celal Duruoğlu'nun Fenerbahçe üzerine yazdığı oldukça dikkat çeken bir yazı var.
Evet, ses getiren bir analiz.
Biliyorsunuz kulüp 11 yıldır şampiyon olamıyor ve yazıda da ciddi bir krizden, hani derin ayrılıklardan bahsediliyor. Neredeyse bir check-up raporu gibi. Nedir bu analizin temelindeki teşhis, yani ana mesaj?
Valla Duruoğlu'nun tezi aslında oldukça net. Diyor ki Fenerbahçe, geçmişte yapılan, özellikle de Ali Koç dönemine ait stratejik hataların faturasını ödüyor. Yeni yönetim gelmiş, yeni teknik direktörle yola devam ediliyor ama o mirasın getirdiği ciddi zorluklar var. Yani karşımızda yanlış kararlar ve iç sürtüşmelerle dolu bir dönemin analizi duruyor aslında.
Öyleyse raporun ilk bölümüne, yani Ali Koç dönemine bir bakalım. Yazıda işte tutulmayan sözler var, hatta geçmişte eleştirilen yöntemlere dönüldüğü iddiaları. Mesela finansman için arazi satışı ihtimali gibi.
Evet evet, Aziz Yıldırım'ın o meşhur uyarısı bile hatırlatılmış.
Aynen. Peki bu dönemin mirası neden bu kadar ağır eleştiriliyor?
Analiz bazı spesifik dönüm noktalarını büyük yanlışlar olarak işaretliyor. İşte Aykut Kocaman'ın gönderilmesi ya da o 99 puanlık rekor sezonunun ardından İsmail Kartal'la yolların ayrılması.
Çok tartışılmıştı o kararlar.
Evet, çok. Ama daha temel bir eleştiri de var. Koç'un kulübü bir spor camiası ruhuyla değil de adeta bir holding mantığıyla yönettiği iddiası. Holding yönetir gibi diyor Duruoğlu.
Anladım.
Ona göre bu yaklaşım kulübün kimyasını bozmuş ve bugünkü, yani Saadettin Saran yönetimi altındaki bölünmelerin de temelini atmış. Ve tabii ki ezeli rakip Galatasaray'la şampiyonluk sayısındaki farkın bu dönemde açılması. Bu da somut bir başarısızlık göstergesi olarak sunuluyor.
Bu tablonun ardından Mourinho hamlesi geldi. Yazı bunun biraz da kongre baskısıyla atılmış bir adım olduğunu ima ediyor gibi, değil mi?
Evet, seçime yönelik bir hamle olduğu seziliyor.
Fakat asıl meselenin hoca değil, kadro olduğu vurgulanıyor sanki. Hani şu bahsedilen AA++ kalite ihtiyacı nedir o tam olarak?
Aynen öyle. Yani Duruoğlu diyor ki, Mourinho'nun başarılı olmasını beklediği sistem öyle sıradan iyi oyunculardan değil.
Yetmiyor yani.
Yetmiyor. Gerçekten dünya çapında fark yaratan özel yeteneklerden oluşan bir kadro gerektiriyor. Yazara göre bu kalibrede oyuncuları getirmek, kulübün mevcut mali yapısıyla, hatta Kadıköy'ü satmadan, yani en değerli varlıklardan vazgeçmeden pek mümkün görünmüyor.
Zor iş.
Çok zor. Mourinho'ya yönelik o yavaş futbol oynatıyor eleştirilerinin kaynağı da bu aslında diyor yazı. Hocanın yetersizliği değil, eldeki kadronun, mesela Maxim'in örneği verilmiş, bu sisteme tam uymaması. Hatta Acun Ilıcalı'nın transfer sürecindeki rolü de, hani futboldan anlama konusundaki soru işaretleri nedeniyle olumsuz bir faktör olarak görülüyor.
Anladım. Mourinho hamlesi de demek ki beklenen etkiyi yaratmadı deniyor. Analiz bizi bugüne, Tedesco dönemine getiriyor ve burada tablo daha da karamsarlaşıyor gibi.
Öyle görünüyor. 300 milyon euro harcanmış ama ortada dengesiz bir kadromu var deniyor. Takımın ne önde etkili baskı yapabildiğini ne de topa sahip olup oyunu domine edebildiğini söylüyor.
Yani ne o ne o.
Aynen. Sürekli bir yeniden yapılanma hali var ya. O yüzden istikrarlı bir oyun sistemi oturtulamadığı vurgulanıyor. Eleştiri de şu ki Tedesco'dan elindeki malzemeye, yani oyunculara pek de uymayan tempolu presli bir oyun bekleniyor.
Beklentiyle gerçeklik uyuşmuyor.
Aynen. Hatta Tedesco'nun sezon başı hazırlıklarının yetersizliğine dair şikayetleri de utanmazlık olarak nitelendiriliyor yazıda.
Oo, bayağı sert bir ifade.
Sert, evet. Çünkü yazıya göre asıl ilk 11 oyuncularının çoğu zaten kampa geç katılmış. Yani hazırlık eksikliği varsa sebebi hocanın geç gelmesi değil diyor.
Anladım. Peki bu teşhis ve geçmiş ışığında Duruoğlu'nun bu sezon için çizdiği tablo nasıl? Umut var mı? Oldukça cesur tahminler var sanki.
Ya öngörüler pek hiç açıcı değil açıkçası. Analiz diyor ki takım ligin orta sıra ekiplerine karşı bile zorlanacak.
Ciddi mi?
Evet. Beşiktaş gibi derbilerde mağlubiyetler yaşanabileceği ve Tedesco'nun görev süresinin de pek uzun olmayıp belki de milli maç arasına kadar yerli bir hocayla değiştirilebileceğini iddia ediyor.
Vay canına.
Ama asıl endişe verici olan Fenerbahçe'nin bu gidişatla uçurumun kenarına yaklaştığı tespiti. Bunun sadece kulübe değil, ligin genel rekabetçiliğine de zarar vereceği.
Yani tek takım egemenliği riski mi?
Aynen. Bazı Avrupa liglerindeki o tek takım hegemonyasına benzer bir durum yaratabileceği uyarısı yapılıyor. Bu da tabii ligin kalitesi için iyi bir şey değil.
Gerçekten çok keskin bir analiz olmuş. Liderlik, strateji, kadro mühendisliği, Fenerbahçe'ye dair bu derinlemesine bakıştan çıkarılacak epey ders var gibi duruyor sizin için de.
Kesinlikle. Yazının sonundaki vurgu da bence önemli. Sağlıklı ve rekabetçi bir lig için büyük rakiplerin aslında ne kadar birbirine bağlı olduğunu hatırlatıyor. Sadece Galatasaray Fenerbahçe değil, Celtic Rangers örneğinde veriyor. Birinin zayıflaması diğerini de dolaylı olarak etkileyebilir diyor. O klasik laf, yani Fenerbahçe olmadan Galatasaray, Galatasaray olmadan Fenerbahçe olmaz.
Çok doğru bir nokta. O zaman size üzerinde kafa yoracağınız son bir soruyla veda edelim. Bu analiz büyük ölçüde yönetim kararlarına, hoca seçimlerine, transferlere odaklanıyor.
Evet, daha çok yapısal konular.
Peki, tüm bu isimlerin ve taktiklerin ötesine geçersek, Fenerbahçe gibi köklü bir camianın bu kadar çalkantılı bir dönemi atlatıp, sürdürülebilir başarıyı ve o çok özlenen bütünlüğü yakalaması için sizce hangi temel kültürel dönüşüme ihtiyacı olabilir? Hani o soyut ama önemli olan şeyin nedir? Düşünmeye değer.